Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi. Bu hikaye, Mark Twain'in bir sözünden etkilenilerek yazılmıştır. Ne yazık ki hayatın en iyi kısmı en başından gelip geçer ve en kötü kısmı hep sona kalır. Son derece normal bir dünyada, yalnızca bir adam üzerine bir deneme yaparak, onun bu fikrine neredeyse hiç de adil bir yaklaşımda bulunmuyorum. Hikayeyi tamamladıktan haftalar sonra, Samuel Butler'ın Notebooks eserinde neredeyse aynı konuyla karşılaştım. Bu hikaye geçtiğimiz yaz Collier's'ta yayımlandı ve Cincinnati'den isimsiz bir hayranın bu şaşırtıcı mektubunun ortaya çıkmasına neden oldu. Beyefendi, Benjamin Button hikayesini Collier's'ta okudum ve bir kısa hikaye yazarı olarak şunu söylemek isterim ki sizden iyi bir akıl hastası olurmuş. Hayatımda birçok beceriksiz insan gördüm ama bütün bu beceriksiz insanların içinde siz en büyüğüsünüz. Sizin hakkınızı yemeyi hiç istemem ve yemiyorum da zaten. 1860 gibi eski yıllarda usule uygun olan doğumun evde olmasıydı. Şimdi ise bana söylendiğine göre tıp tanrıları bebeğin ilk çığlıklarının bir hastanenin, tercihen ünlü bir hastanenin anestezi kokulu ortamında duyulması gerektiğine karar vermişler. Yani Bay ve Bayan Roger Button, 1860 yılının bir yaz gününde ilk çocuklarının bir hastanede doğmasına karar verdiklerinde, zamanlarının 50 yıl ilerisinde bir karar vermişlerdi. Tarihteki bu şaşmanın size anlatmak üzere olduğum hayret verici hikayeyle bir ilgisinin olup olmadığını asla bilemeyeceğiz. Size neler olduğunu anlattıktan sonra kararı size bırakacağım. Roger Button ailesi savaş öncesi Baltimore'da hem sosyal hem de maddi açıdan gıpta edilecek bir konumdaydı. Mutlaka şu ya da bu aileyle bir bağları vardı ve bu durum onlara, bütün Güneylilerin bildiği gibi, Konfederasyon'un büyük bölümünü oluşturan geniş asilzadeler sınıfına üye olma hakkını kazandırıyordu. Bu, onların eski ve geleneksel bir çekiciliğe sahip olan, bebek sahibi olmakla ilgili ilk deneyimleri olacaktı ve Bay Button doğal olarak çok heyecanlıydı. Bay Button bir erkek bebek sahibi olmayı ümit ediyordu. Böylece onu Connecticut'taki Yale Üniversitesi'ne gönderebilecekti. Kendisi orada 4 yıl boyunca kelepçe lakabıyla ünlüydü. O muazzam olayın yaşandığı Eylül sabahında saat 6'da heyecanla yataktan fırladı, giyindi, uygun bir kravat taktı ve gecenin karanlığının yeni bir yaşamı kucaklayıp kucaklamadığını öğrenmek üzere Baltimore'un hastaneye giden sokaklarında hızla yürümeye koyuldu. Özel Maryland Hastanesi'ne 100 metre kala, aile hekimleri Dr. Key'nin ellerini yıkıyormuş gibi bir hareketle ovuşturarak ön merdivenlerden indiğini gördü. Sanki bütün doktorlar, mesleklerinin yazılı olmayan etik kuralları gereği böyle yapmak zorundaydı. Roger Button & Co. Toptan Hırdavat Şirketi'nin başkanı olan Bay Roger Button, bir tabloya konu olabilecek güzellikteki bu dönemde yetişen güneyli bir centilmenden beklenebilecek asaleti bir yana bırakarak Dr. Keane'e doğru koşmaya başladı. "Dr. Keane!" diye seslendi. "Ah, Dr. Keane!" Doktor onu duydu, etrafına bakındı ve Bay Button ona yaklaşırken sert ve doktor ifadeli yüzüne yerleşen meraklı bir ifadeyle bekledi. "Ne oldu?" diye sordu Bay Button. Soluk soluğa koştururken, neydi, erkek mi, o iyi mi, kim, ne? "Kendinize gelin," dedi Dr. Keane sözünü keserek. Nedense tedirgin görünüyordu. "Çocuk doğdu mu?" diye yalvarırcasına sordu Bay Button. Dr. Keane kaşlarını çattı. "Evet, yani sanırım sonuçta doğdu." Bay Button'a yine tuhaf bir bakış attı. "Karım iyi mi?" "Evet, bebek erkek mi, kız mı?" "Şimdi..." dedi Dr. Keane yüksek sesle, sesinde yoğun bir rahatsızlık hissi seziliyordu. "Gidip kendi gözlerinize görmenizi isteyeceğim. Bu korkunç bir şey." Son sözleri adeta tek bir hecede döküldü dudaklarından. Ardından mırıldanarak başka tarafa döndü. "Böyle bir vakanın mesleki ünüme katkıda bulunacağını mı düşünüyorsunuz? Bir vaka daha beni mahveder, herkesi mahveder." "Sorun nedir?" diye sordu dehşet içinde kalan Bay Button. "300 mü?" "Hayır, 300 değil," dedi doktor alaycı bir ifadeyle. "Gerisini gidip kendiniz görebilirsiniz. Ayrıca kendinize başka bir doktor bulun. Sizi ben dünyaya getirdim genç adam ve 40 yıldır aile hekiminizim ama sizinle artık işim bitti. Sizi ya da akrabalarınızdan hiçbirini bir daha görmek istemiyorum. Hoşça kalın." Bunu söyledikten sonra ani bir dönüşle ve başka hiçbir söz söylemeden kaldırımın kenarında bekleyen faytonuna tırmanarak hızla uzaklaştı. Bay Button kaldırımın kenarında sersemlemiş bir şekilde ve tepeden tırnağa titreyerek kala kaldı. Nasıl bir aksilik olmuş olabilirdi? Birden Maryland özel hastanesine girmek için içindeki tüm isteği kaybolmuştu. Birkaç dakika sonra büyük bir güçlükle merdivenleri çıkıp ön kapıdan girmeye zorladı kendini. Işık almayan loş koridordaki masanın arkasında bir hemşire oturuyordu. Bay Button utancını bastırmaya çalışarak hemşireye yaklaştı. "Günaydın," dedi hemşire gülümseyerek. "Günaydın, ben Bay Button." Bu yanıt üzerine kızın yüzünü bir dehşet ifadesi kapladı. Ayağa kalktığında dışarıdan da açıkça görüldüğü gibi oradan kaçıp gitmemek için büyük bir çaba sarf ediyordu. "Bebeğimi görmek istiyorum," dedi Bay Button. Hemşire küçük bir çığlık attı. "Ah, elbette," diye bağırdı kontrol edemediği bir ses tonuyla. "Yukarıda, hemen üst katta yukarı çıkın." Hemşire gitmesi gereken yönü işaret ederken soğuk terler içindeki Bay Button sendeleyerek döndü ve ikinci kata çıkmaya başladı. Üst katta elinde bir kapla kendisine doğru yaklaşan hemşireye seslendi. "Ben Bay Button," diyebildi güçlükle. "Ben bebeğimi görmek..." Tak! Hemşirenin elindeki kap yere düşerek merdivenlere doğru yuvarlanmaya başladı. Tak! Bu centilmenin etrafa yaydığı korkudan payını almış gibi düzenli bir inişe geçti yere düşen kap. "Bebeğimi görmek istiyorum." Bay Button neredeyse çığlık atacaktı, patlamanın eşiğindeydi. Tak! Kap sonunda birinci kata ulaştı. Hemşire kendini topladıktan sonra Bay Button'a küçümseme dolu bir bakış fırlattı. "Pekala Bay Button," dedi sakin bir sesle, "öyle olsun. Ama bizi bu sabah ne hale soktuğunu bir bilseydiniz, kesinlikle çok acayip. Bu olaydan sonra hastanenin önünden geriye hiçbir şey..." "Hadi artık," diye bağırdı boğuk bir sesle. "Buna dayanamıyorum." "Peki bu taraftan Bay Button." Hemşirenin peşinden sürüklendi. Uzun bir koridorun sonunda çeşitli inilti seslerinin yükseldiği bir odaya vardılar. Aslında burası zaman içinde ağlama odası olarak bilinecekti. İçeriye girdiler. "Peki," derken yutkundu Bay Button. "Benimki hangisi?" "İşte orada," dedi hemşire. Bay Button'ın gözleri hemşirenin parmağının işaret ettiği yönü izlediğinde işte bunu gördü. Büyük beyaz bir battaniyeye sarılı, çocuk karyolasına yarı yarıya sığabilmiş, görünüşe göre 70 yaşlarında bir adam oturuyordu orada. Bir kısmı dökülmüş saçları ağarmıştı ve çenesinden duman renginde bir tutam sakal uzuyordu. Pencereden içeri giren esintinin etkisiyle bir öne bir arkaya sallanıyordu sakalı. İçinde şaşkın bir ifade dolaşan feri sönmüş gözleriyle bakıyordu Bay Button'a. "Sizce ben deli miyim?" diye parladı Bay Button. Korkusu öfkeye dönmüştü. "Bu kötü bir hastane şakası mı yoksa?" "Bu bize şaka gibi gelmedi," diye cevapladı hemşire ciddi bir ifadeyle. "Sizin deli olup olmadığınızı bilemem ama bu kesinlikle sizin çocuğunuz." Bay Button'ın alnından akan soğuk terler ikiye katlandı. Gözlerini kapadı, sonra tekrar açtı ve yeniden baktı. Yanılıyor olamazdı. 70'lerinde bir adama bakıyordu. 70 yaşlarında bir bebeğe, içinde oturduğu karyoladan ayakları sarkan bir bebek. Yaşlı adam uysal bir ifadeyle bir ona bir hemşireye baktıktan sonra çatallaşmış ve yıpranmış bir sesle aniden konuşmaya başladı. "Sen benim babam mısın?" Bay Button ve hemşire irkildi. "Çünkü eğer babamsan," diye devam etti sızlanarak, "beni buradan götürmeni ya da en azından rahat bir sandalyeye oturmanı isteyeceğim." "Sen de nereden çıktın Tanrı aşkına? Kimsin sen?" dedi Bay Button çıldırmış gibi. "Sana tam olarak kim olduğumu söyleyemem," dedi şikayet dolu bir inlemeyle. "Çünkü doğalı sadece birkaç saat oldu ama soyadımın Button olduğu kesin." "Yalan söylüyorsun. Sen bir sahtekarsın." Yaşlı adam bıkkın bir tavırla hemşireye döndü. "Yeni doğan bir bebek için ne hoş bir karşılama," diye şikayet etti cılız sesiyle. "Ona yanıldığını söyle. Neden söylemiyorsun?" "Yanılıyorsunuz Bay Button," dedi hemşire büyük bir ciddiyetle. "Bu sizin çocuğunuz ve bu durumun mümkün olduğunca keyfini çıkarmak zorundasınız. Sizden onu en kısa zamanda evinize götürmenizi isteyeceğiz." "Eve mi?" diye tekrar etti Bay Button inanmaz bir ifadeyle. "Evet, onu burada tutamayız, gerçekten yapamayız biliyorsunuz." "Çok memnun olurum," diye sızlandı yaşlı adam. "Burası fazla beklentisi olmayan bir çocuk için hoş bir yer olabilir. Ama ben tüm bu ağlama ve inlemeler arasında gözümü bile kırpamadım. Yiyecek bir şey istediğimde ise Burada sesi itiraz eder bir tonla tizleşti, bana bir şişe süt getirdiler. Bay Batın oğlunun yanındaki bir sandalyeye çökerek elleriyle yüzünü kapadı. Aman tanrım diye mırıldandı içini kaplayan korkunun eşliğinde. İnsanlar ne diyecek, ne yapmalıyım? Onu eve götürmelisiniz diye ısrar etti hemşire hemen. Yoğun bir acı içindeki adamın gözlerinin önüne gülünç bir resim geldi aniden. Şehrin kalabalık sokaklarında yanında bu dehşet verici varlıkla birlikte yürüdüğü bir resim. Yapamam, yapamam diye inledi. İnsanlar onu durdurup konuşmak istediklerinde onlara ne söyleyecekti? Bu yetmişlik ihtiyarı onlara tanıtmak zorunda kalacaktı. Bu benim oğlum, bu sabah doğdu. Sonra yaşlı adam battaniyesini etrafına saracak ve yavaş yavaş kalabalık dükkanlardan, köle pazarından, bir an için Bay Bat'ın oğlunun siyah olmasını diledi içtenlikle, lüks evlerin ve huzur evinin önünden geçeceklerdi. ''Hadi toplayın kendinizi'' dedi hemşire emredercesine. ''Buraya bak'' dedi yaşlı adam aniden. ''Eğer eve bu battaniye içinde yürüyeceğimi düşünüyorsan tamamen yanılıyorsun. Bütün bebekler battaniyeye sarılır.'' Yaşlı adam küçük beyaz bir kundak bezini yırtarcasına çekip kaldırdı. Bak dedi sesi titreyerek, benim için bunu hazırlamışlar. Bütün bebekler bunlardan giyer dedi hemşire ciddiyetini bozmadan. Peki dedi yaşlı adam, öyleyse bu bebek 2 dakika içinde çıplak kalacak. Bu battaniye kaşındırıyor. Bana en azından bir çarşaf verebilirlerdi. Sakın çıkarma, sakın çıkarma dedi Bay Batın aceleyle hemşireye döndü. Ne yapacağım? Şehir merkezine inin ve oğlunuza giyecek bir şeyler alın. Bay Batı'nın oğlunun sesi onu koridorda takip ediyordu. Bir de baston baba, bir baston istiyorum. Bay Batın dış kapıyı arkasından sertçe kapattı. Günaydın dedi Bay Batın. Chesapeake Manifatura şirketindeki tezgahtara gergin bir ruh haliyle. Çocuğuma giyecek bir şeyler almak istiyorum. Çocuğunuz kaç yaşında efendim? Yaklaşık 6 saatlik diye cevap verdi Bay Batın pek düşünmeden. Bebek reyonu arkada efendim. Ben istediğimin bu olduğundan emin değilim. Yaşına göre sıra dışı büyüklükte bir çocuk. Olağanüstü büyük. En büyük çocuk bedenleri de bulunuyor orada. Erkek çocuk reyonu nerede diye sordu Bay Batın ümitsizce fikir değiştirerek. Tezgahtarın utanç verici sırrını sezdiğini düşündü. Burası. Duraksadı. Oğlunu yetişkin kıyafetleriyle giydirmek ona çok ters geliyordu. Belki de çok büyük bir erkek çocuk takımı bulabilirse şu uzun ve korkunç sakalı kesebilir, beyaz saçlarını kahverengiye boyayabilir ve böylece durumun en kötü halini saklayarak kendine duyduğu saygının Baltimore toplumundaki konumundan bahsetmeye gerek bile yok, bir parçasını koruyabilirdi. Fakat erkek çocuk reyonunu deli gibi araştırdıktan sonra yeni doğan Batın'a uyacak bir takım bulamayacağını anladı. Elbette mağazayı suçluyordu. Böyle durumlarda genellikle suçlanan mağaza olurdu. Oğlunuz kaç yaşında demiştiniz diye sordu tezgahtar merakla. O 16 yaşında. Ah özür dilerim 6 saatlik olduğunu söylediğinizi sandım. Gençlerin reyonu ilerideki bölümde. Bay Batın ümitsizce oradan uzaklaşırken birden durdu. Yüzü aydınlandı. Ve parmağıyla vitrindeki giydirilmiş mankeni işaret etti. İşte orada diye bağırdı. Şu vitrindeki mankenin giydiği takımı alacağım. Tezgahtar baka kaldı. Ama diye itiraz etti o bir çocuk takımı değil. Aslında öyle ama maskeli balo için tasarlanmış. Bunu siz de giyebilirsiniz. Lütfen paketleyin dedi müşterisi ısrarla. Ben bunu istiyorum. Şaşkınlık içindeki tezgahtar çaresiz boyun eğdi. Tekrar hastaneye dönen Bay Batın çocuk odasına girerek paketi oğlunun yüzüne adeta fırlattı. İşte giysilerin dedi. Yaşlı adam paketi açtıktan sonra içindekileri sorgulayan bakışlarla gözden geçirdi. Bana biraz tuhaf geldiler diye şikayet etti. Bir aptal gibi görünmek istemiyorum. Senin yüzünden ben aptal gibi görünüyorum zaten diye sert bir karşılık verdi Bay Batın. Ne kadar aptal göründüğünü boş ver şunları giy yoksa... Yoksa seni döverim. Sarf ettiği son sözcükten sonra güçlükle yutkunurken bunun yine de söylenecek en doğru şey olduğunu düşünüyordu. Tamam baba, bunu bir evlada yakışacak saygının gülünç bir taklidi eşliğinde söylüyordu. Sen daha fazla yaşadın, en iyisini sen bilirsin, sen ne dersen o olsun. Tıpkı daha önce de olduğu gibi baba sözcüğünü duymak Bay Batın'ın irkilmesine neden oldu. Acele et. Ediyorum baba. Oğlu giyindikten sonra Bay Batın ona büyük bir üzüntüyle baktı. Kostüm, puantiye çoraplar, pembe pantolon ve geniş beyaz yakasıyla kemerli bir gömlekten oluşuyordu. Gömleğin üzerinden sarkan uzun ağarmış sakalı ise neredeyse beline kadar iniyordu. Bıraktığı etki hiç de iyi sayılmazdı. Bekle, Bay Batın bir hastane makası kaparak 3 hızlı hareketle sakalın büyük bir kısmını kesti. Ama bu düzeltmeden sonra bile oğlunun bıraktığı etki mükemmellikten çok uzaktı. Birbirine karışarak fırça gibi olmuş saçlar, sulanmış gözler, sararmış dişler, kostümün şen havasıyla büyük bir zıtlık teşkil ediyordu. Ama Bay Batın inatçıydı. Elini uzattı, "Buraya gel," dedi sertçe. Oğlu elini güvenle tuttu. "Bana ne isim vereceksin baba?" diye sordu çocuk odasından çıkarken. "Bir süre bebek mi diyeceksin, daha iyi bir isim bulana kadar?" Bay Batın homurdandı. "Bilmiyorum. Sanırım sana Metusela diyeceğiz." Metusela, 969 yıl yaşadığı söylenen ve Tevrat'ın birinci kitabında Nuh'un dedesi olarak geçen kişi. Batın ailesinin yeni üyesi saçlarını kestirdikten ve ender bulunan bir siyaha boyattıktan, yüzünü parlayacak kadar tıraş ettirdikten ve hayretler içinde kalan terziye ısmarlatılan küçük çocuk kıyafetleri giydirildikten sonra bile Batın için oğlunun ailenin ilk çocuğu olarak bir özür teşkil etti gerçeğini göz ardı etmesi imkansızdı. İhtiyar kamburuna rağmen Benjamin Button'ın kendisine çok uyumasına rağmen alay ifadesi içeren Metusela yerine ona bu adı vermişlerdi. Boyu 1.70'ti. Kıyafetleri bunu gizleyemiyordu. Tıpkı kaşlarının kesilmesi ve boyanmasının altındaki gözlerin sönük, sulu ve yorgun olduğunu gizleyememesi gibi. Aslında önceden tutulmuş olan bebek bakıcısı ona bir defa baktıktan sonra haksızlığa uğramış gibi bir his içinde evden ayrılmıştı. Ama Bay Batın değişmeyen kararlılığında ısrar ediyordu. Benjamin bir bebekti ve öyle de kalmalıydı. Başta Benjamin sıcak sütü sevmiyorsa hiç yemek yemesin o zaman demişti. Fakat sonunda oğlunun tereyağlı ekmek ve hatta yulaf ezmesi yemesine izin vermesi konusunda ikna edildi. Bir gün eve bir çıngırak getirdi ve onu Benjamin'e vererek aksine izin vermeyecek şekilde onunla oynaması konusunda ısrar etti. Bunun üzerine yaşlı adam bezgin bir ifadeyle çıngırağı aldı ve gün boyunca aralıklarla itaatkar bir biçimde çıngırdattı. Çıngırağın ona keyif vermediği açıktı ve yalnız kaldığı zaman şüphesiz kendine daha rahatlatıcı eğlenceler buluyordu. Mesela Bay Batın bir gün bir önceki hafta şimdiye kadar hiç içmediği kadar puro içmiş olduğunu fark etti. Bu durum birkaç gün sonra çocuk odasına ansızın girdiğinde odayı soluk mavi bir dumanla dolu ve Benjamin'i yüzünde suçlu bir ifadeyle yanan bir Havana purosunu gizlemeye çalışırken bulduğu zaman açıklığa kavuştu. Bu durum elbette ki ciddi bir dayağı gerektiriyordu ama Bay Batın bunu uygulayacak gücü kendinde bulamadı. Sadece oğluna bunun büyümesine engel olacağını söyleyerek uyarmakla yetindi. Yine de tutumunda ısrarlıydı. Eve oyuncak askerler, trenler, bezden yapılma büyük hayvanlar getiriyor ve en azından kendisi için yaratmaya çalıştığı yanılsamayı mükemmel hale getirmek için oyuncak mağazasındaki tezgahtara ısrarla bebek ağzına soktuğu takdirde ördeğin üzerindeki pembe boyanın çıkıp çıkmayacağını soruyordu. Fakat babasının tüm çabalarına rağmen Benjamin bunlarla ilgilenmeyi reddediyordu. Gizlice arka merdivenlerden inip çocuk odasına getirdiği Britanik ansiklopedisinin bir cildini tüm öğleden sonra okurken bezden inekleri ve Nuh'un gemisi oyuncağı yerde öylece bekliyordu. Böyle bir inatçılık karşısında Bay Batın'ın çabaları faydasız kalıyordu. Bu durumun Baltimore'da yaydığı heyecan başta çok şiddetliydi. Fakat bu talihsizliğin Batınlar ve hısımlarına sosyal anlamda neye mal olacağı asla bilinemeyecek çünkü iç savaşın çıkmasıyla birlikte şehrin dikkati başka şeylere yönelecekti. Nezaketten asla ödün vermeyen birkaç kişi ise aileye sunacakları iltifatlar için zihinlerini epeyce yordular ve sonunda bebeğin büyük babasına benzediğini söylemek gibi zekice bir yol seçtiler. Bu da 70 yaşına gelen tüm erkeklerde ihtiyarlığın getirdiği durum nedeniyle inkar edilemezdi. Bay ve Bayan Roger Batın bundan hoşnut kalmamış ve Benjamin'in büyük babası da aşağılandığını düşünerek çok öfkelenmişti. Benjamin hastaneden ayrıldıktan sonra hayatı olduğu gibi kabul etti. Onu ziyarete pek çok küçük çocuk getirildi ve bütün bir öğleden sonrasını topaçlar ve misketlere ilgi duymaya çalışarak geçirdiği zamanlar oldu. Hatta bir defasında kazara sapanla fırlattığı bir taşla mutfağın penceresini kırmayı bile başardı. Bu başarısı belli etmese de Babasını çok memnun etmişti. Bundan sonra Benjamin her gün bir şey kırmanın bir yolunu bulmaya başladı ama bunları sadece kendisinden beklendiği ve yapısı gereği etrafındakileri mutlu etmeyi sevdiği için yapıyordu. Büyük babasının baştaki öfkesi dindiğinde Benjamin ve bu beyefendi birbirlerinin arkadaşlığından muazzam keyif almaya başladı. Yaş ve deneyim açısından birbirinden bu kadar uzak olan bu iki insan saatlerce oturur ve 40 yıllık dostlar gibi bıkmadıkları bir tek düzelikte günün sıradan olaylarını tartışırlardı. Benjamin kendisini büyük babasının yanında, anne babasının yanında olduğundan daha rahat hissediyordu. Her zaman ondan biraz korkar gibi duruyorlardı ve üzerinde uyguladıkları diktatörce otoriteye rağmen ona sık sık bay diye hitap ediyorlardı. Zihninin ve bedeninin doğduğu andaki belirgin ileri yaşından dolayı o da herkes kadar şaşkındı. Tıbbi dergilerde konuyla ilgili makaleler okuyordu ama daha önce hiç böyle bir vakanın kayda geçmediğini gördü. Babasının zorlamasıyla diğer çocuklarla oynamak için gerçekten çaba gösteriyordu ve biraz daha hafif oyunlara sık sık katılıyordu. Futbol onu çok fazla sarsıyordu ve bir de kemiğini kıracak olursa kemiğin bir daha düzelemeyeceğinden korkuyordu. 5 yaşına geldiğinde anaokuluna gönderildi. Burada yeşil kağıtları turuncu kağıtların üzerine yapıştırıyor, rengarenk haritalar ve başı sonu olmayan kartondan kolyeler yapıyordu. Bu işleri yaparken aniden uyuma eğilimi gösteriyordu ve bu alışkanlığı genç öğretmenini hem rahatsız ediyor hem de korkutuyordu. Neyse ki öğretmeni ailesine şikayette bulundu ve böylelikle okuldan alındı. Roger Button ailesi arkadaşlarına onun daha küçük olduğunu düşündüklerini söyledi. 12 yaşına geldiğinde ailesi ona alışmıştı. Aslında alışkanlığın gücü o kadar kuvvetliydi ki onun diğer çocuklardan bir farkı olduğunu artık düşünmüyorlardı. Tabii bir aykırılık onlara bu gerçeği hatırlatmadığı sürece. 12. doğum gününden birkaç hafta sonra bir gün Benjamin şaşırtıcı bir keşifte bulundu ya da bulunduğunu sandı. Gözleri mi onu yanıltıyordu yoksa saçları son 12 yıl içinde onu gizleyen boyanın altında beyazdan griye mi dönüşmüştü? Yüzündeki kırışıklıklar artık daha mı az belirgindi? Cildi daha sağlıklı ve gergin miydi? Hatta belki yanakları biraz daha kırmızıydı. Cevap veremiyordu. Artık bir kamburunun olmadığını ve fiziksel durumunun yaşamının ilk günlerinden bu yana iyileştiğini biliyordu. Yoksa bu diye düşündü ya da daha doğrusu düşünmeye cesaret edemedi. Babasının yanına gitti. "Ben büyüdüm," dedi kararlı bir ifadeyle. "Artık uzun pantolon giymek istiyorum." Babası duraksadı. "Hmm," dedi sonunda. "Bilemiyorum. Uzun pantolon giyme yaşı 14'tür ve sen daha 12 yaşındasın." "Ama kabul etmelisin ki," diye itiraz etti Benjamin. "Yaşıma göre büyüğüm." Babası ona bunu düşünüyormuş gibi yaparak baktı. "Ben bundan o kadar emin değilim," dedi. "12 yaşındayken ben de senin kadar büyüktüm." Bu doğru değildi. Bunların hepsi Roger Button'ın oğlunun normal olduğuna inanmak için kendisiyle yaptığı sessiz anlaşmanın bir parçasıydı. Sonunda uzlaşmaya vardılar. Benjamin saçlarını boyamaya devam edecekti. Kendi yaşında çocuklarla oynamak için daha fazla çaba harcayacaktı. Sokakta gözlüklerini takmayacak ve bastonunu kullanmayacaktı. Bütün bunların karşılığında ilk uzun pantolonunu giymeye hak kazanacaktı. Benjamin Button'ın 12 ile 21 yaşı arasında yaşadıkları ile ilgili söyleyeceklerim çok az. Normal bir gençleşmeyle geçen yıllar olduğunu söylemek yeterli olacak. Benjamin 18'ine geldiğinde 50 yaşında bir adam kadar dik duruyordu. Daha fazla saçı vardı ve saçları koyu gri renkteydi. Adımları sağlamdı. Sesi çatlamış titrekliğini kaybetmiş ve sağlıklı bir bariton sesine bürünmüştü. Babası onu Yale Üniversitesi'nin giriş sınavları için Connecticut'a gönderdi. Benjamin sınavı geçti ve birinci sınıfa gitmeye hak kazandı. Sınavdan 3 gün sonra kolejin kayıt memuru Bay Hart'tan ofisini ziyaret edip programını ayarlaması gerektiğini yazan bir not aldı. Benjamin aynaya baktığında saçlarının kahverengiye boyanma zamanının geldiğini fark etti. Ancak şifonyerinin çekmecesini endişeyle karıştırdığında boya şişesinin orada olmadığını gördü. O anda hatırladı. Şişeyi bir gün önce bitirmiş ve atmıştı. Tereddüt içindeydi. 5 dakika içinde kayıt memurunun ofisinde olmalıydı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Olduğu gibi gitmeliydi. Öyle de yaptı. "Günaydın," dedi kayıt memuru nazikçe. "Sanırım oğlunuzla ilgili konuşmak için geldiniz." "Aslında benim adım Button," diye başlayan Benjamin'in sözünü kesti Bay Hart. "Sizinle tanıştığıma çok sevindim Bay Button. Ben de oğlunuzu bekliyordum. birkaç dakika içinde burada olacaktır. O benim, diye parladı aniden Benjamin. Ben birinci sınıf öğrencisiyim. Ne? Ben birinci sınıf öğrencisiyim. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Hiç de değil. Kayıt memuru kaşlarını çatarak önünde duran bir karta baktı. Burada Bay Benjamin Button'ın yaşının 18 olduğu yazıyor. İşte benim yaşım, diye savundu Benjamin, hafifçe kızararak. Kayıt memuru ona bıkkınlıkla baktı. Bay Button, herhalde buna inanmamı beklemiyorsunuz. Benjamin bezgin bir ifadeyle gülümsedi. Ben 18 yaşındayım, dedi tekrar. Kayıt memuru sertçe kapıyı işaret etti. Dışarı çık, dedi. Bu kolejden ve hatta bu şehirden çık git, sen tehlikeli bir manyaksın. Ben 18 yaşındayım. Bay Hart kapıyı açtı. Şu işe bak, diye bağırdı. Senin yaşında bir adam buraya birinci sınıf öğrencisi olarak girmek istiyor. 18 yaşındasın, öyle mi? Peki bu şehirden gitmen için sana 18 dakika veriyorum. Benjamin Button odadan olabildiğince vakarla çıkarken, koridorda bekleyen yarım düzine üniversite öğrencisi onu meraklı gözlerle izliyordu. Birkaç adım attıktan sonra geriye döndü. Hala kapı girişinde beklemekte olan öfkeli memura baktı ve kararlı bir sesle tekrarladı. Ben 18 yaşındayım. Üniversite öğrencilerinden oluşan grubun kıkırdamaları eşliğinde oradan uzaklaştı. Ama kaderi o kadar kolay kurtulmasına izin vermeyecekti. Tren istasyonuna yaptığı hüzün içindeki yürüyüş sırasında önce üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup, sonra bir akın ve sonunda da yoğun bir kitle tarafından izlendiğini anladı. Bir delinin Yale'in giriş sınavlarını geçtiği ve 18 yaşında olduğunu yutturmaya çalıştığı söylentisi dilden dile dolaşmıştı. Koleji bir heyecan dalgası sarmıştı. Erkekler sınıflarından şapkaları olmadan fırlamış, futbol takımı antrenmanı bırakarak kalabalığa katılmış, profesörlerin eşleri eğri büğrü başlıkları ve eteklerinin tarlatanları kaymış bir şekilde alayın arkasından bağırarak koştururken kalabalıktan Benjamin Button'ın en hassas noktalarını hedef alan sözler yükseliyordu. Gezgin Yahudi bu olmalı. Aslında bu yaşta liseye gitse daha iyi olur. Şu veledin dehasına bak, burayı huzur evi zannetmiş. Harvard'a gitsene sen. Benjamin adımlarını hızlandırdı ve bir süre sonra koşmaya başladı. Onlara gösterecekti. Harvard'a gerçekten gidecekti ve o zaman düşünmeden sarf ettikleri bu sözlerden pişmanlık duyacaklardı. Baltimore'a giden trene sonunda bindiğinde başını pencereden çıkardı. "Pişman olacaksınız!" diye bağırdı. "Ha ha!" diye güldü üniversite öğrencileri. Bu Yale Üniversitesi'nin şimdiye kadar yaptığı en büyük hataydı. 1880'e gelindiğinde Benjamin Button 20 yaşındaydı ve Roger Button & Co. toptan hırdavatçı şirketinde babasının yanında çalışmaya başlayarak yaşını ispatladı. Yine aynı yıl toplum içine çıkmaya başladı. Babası onu revaçta olan davetlere götürmekte ısrar ediyordu. Roger Button şimdi 50 yaşındaydı, o ve oğlu gittikçe daha yakınlaşıyorlardı. Aslında Benjamin saçını boyamayı bıraktığından beri saçları hala griydi, yaklaşık aynı yaşta görünüyorlardı ve kardeş sanılabilirlerdi. Bir Ağustos akşamında şık takım elbiseleri içinde faytonlarına binip Baltimore'un hemen dışında bulunan Şevlenlerin kır evinde düzenlenen bir davete gittiler. Muhteşem bir akşamdı. Gökyüzündeki dolunay yolu donuk platin rengine boyuyor, geç açan sonbahar çiçekleri, yaprağın bile kıpırdamadığı havaya sessiz, güç duyulan kahkahalar gibi yayıyorlardı kokularını. Parlak buğdayın halı gibi döşendiği kırlık arazi, gün ışığında şeffafmış gibi görünüyordu. Gökyüzünün eşsiz güzelliğinden etkilenmemek neredeyse imkansızdı. Neredeyse. Hırdavat işinde iyi bir gelecek var, diyordu Roger Button. Romantik bir adam değildi. Estetik anlayışı pek gelişmemişti. Benim gibi yaşlı adamlar yeni numaralar öğrenemez, dedi kendinden emin bir şekilde. Zindelikleri ve enerjileriyle önlerinde iyi bir geleceğe sahip olanlar gençlerdir. Yolun ilerisinde Şevlinlerin kır evinin ışıkları göründüğünde kendilerine doğru ısrarla gelen iç çekişi andırır bir ses duyuyorlardı. Kemanların hüzünlü sesi ya da ay ışığı altında gümüşi renkte görünen buğdayların hışırtısı olabilirdi bu. Yolcuları kapının önünde inmekte olan hoş bir kupa arabasının arkasında durdular. Önce bir hanımefendi, sonra yaşlıca bir beyefendi ve sonra adeta bir günah kadar güzel genç bir hanımefendi aşağı indi. Benjamin yerinden kıpırdandı. Sanki kimyasal bir değişim vücudunun her bir ögesini önce yok edip sonra yeniden oluşturuyordu. Bütün vücudu kasıldı. Yanaklarına ve alnına kan hücum etti. Kulaklarında sürekli bir uğultu vardı. Bu ilk aşktı. Genç kız ince ve narindi. Saçları ay ışığında kül rengi, verandadaki gaz lambalarının altında bal renginde görünüyordu. Omuzlarının üzerinden en yumuşak sarıdan, üzerinde siyah kelebekler olan bir şal sarkıyordu. Kabarık elbisesinin kenarından uzanan ayakları, parlak düğmeleri andırıyordu. Roger Batten oğluna yaklaştı. Bu genç Hildegard Moncrief, General Moncrief'in kızı. Benjamin başını umursamazca salladı. Güzel bir kız, dedi ilgisizce. Ama zenci çocuk arabayı götürdüğünde ekledi. Baba, beni onunla tanıştırabilirsin. Bayan Moncrief'in ortasında olduğu bir gruba yaklaştılar. Eski geleneklere göre yetiştirilen genç kız, Benjamin'in önünde reverans yaptı. Evet, onunla bir dans edebilirdi. Benjamin ona teşekkür ettikten sonra yanından ayrıldı. Sendeleyerek yürüyordu. Sıra kendisine gelene kadar geçen zaman sonsuzluk kadar uzun gelmişti. Duvara dayanmış, sessiz, aklından geçenleri belli etmeden yüzlerinde tutkulu bir hayranlık ifadesiyle Hildegard Moncrief'in etrafında fırıl fırıl dönen Baltimore'un delikanlılarını öldürücü bakışlarla seyrediyordu. Benjamin'e ne kadar itici geliyorlardı. Ne kadar dayanılmaz derecede şenlerdi. Kıvrılmış kahverengi favorileri onda hazımsızlığa benzer bir his uyandırıyordu. Sıra kendisine geldiğinde ve onunla birlikte Paris'ten gelen en son vals eşliğinde piste doğru yürürken bütün kıskançlıkları ve endişeleri bir kar yağını gibi eriyip gitti. Büyülenmiş bir şekilde hayatın asıl şimdi başladığını hissediyordu. ''Siz ve ağabeyiniz bizimle aynı anda geldiniz değil mi?'' diye sordu Hildegard. Parlak, mavi gökyüzünü andıran gözleriyle bakıyordu ona. Benjamin tereddüt içindeydi. Eğer onu babasının kardeşi sanıyorsa en iyisi ona gerçeği söylemek mi olurdu? Yale'deki tecrübesini anımsadı ve bunu yapmamaya karar verdi. Bir hanımefendiye karşı çıkmak kabalık olurdu. Bu muhteşem anı, tuhaf doğum hikayesiyle mahvetmek büyük bir suç olurdu. Daha sonra belki. O yüzden başıyla onayladı, gülümsedi, dinledi. Mutluydu. ''Sizin yaşınızdaki erkekleri çok beğeniyorum.'' dedi Hildegard. ''Genç delikanlılar çok aptal. Bana kolejde ne kadar içki içtiklerinden ve kağıt oynarken ne kadar para kaybettiklerinden bahsediyorlar. Sizin yaşınızda erkekler kadınlara nasıl davranacaklarını biliyorlar.'' Benjamin kendisini bir evlenme teklifinin eşiğinde hissetti. Bu arzusunu güçlükle zapt etti. ''Sizse en romantik yaşınızdasınız.'' diye devam etti. ''25 yaş dünyaya fazla düşkün. 30 yaş fazla çalışmaktan yorgun. 40 yaş anlatılması bir sigarayı bitirecek kadar uzun süren hikayelerin yaşı. 60. Ah 60 yaş 70'e çok yakın ama 50 olgun bir yaş. 50'yi seviyorum. 50 Benjamin'e harikulade bir yaş gibi göründü. O anda 50 yaşında olmayı arzuladı. Her zaman dediğim gibi diye devam etti Hildegard. 30 yaşında biriyle evlenip ona bakmaktansa 50 yaşında biriyle evlenip onun bana bakmasını tercih ederim. Benjamin için gecenin geri kalanı bal renginde bir sis perdesinin ardında yaşandı. Hildegard onunla iki defa daha dans etti ve günün meseleleriyle ilgili fevkalade uyum içinde olduklarını fark ettiler. Bir sonraki pazar günü Benjamin'le araba gezintisi yapacaklar ve bu meseleleri daha ayrıntılı tartışma fırsatı bulacaklardı. Şafak sökmek üzereyken faytonla eve dönüş yolunda günün ilk arıları vızıldıyor ve batmakta olan ay soğuk çiğ üzerinde parlıyordu. Benjamin babasının toptan hırdavatçılıkla ilgili bir şeyler anlattığını duyuyordu belli belirsiz. ''Sence çekiç ve çivilerden sonra en çok neyle ilgilenmeliyiz?'' diyordu Büyük Batın. ''Aşk'' dedi Benjamin düşünmeden. ''Ahşap?'' diye heyecanlandı Roger Batın. ''Ben ahşap meselesini hallettim bile.'' Benjamin gökyüzünün doğu tarafında aniden ışıyan güneşin etkisiyle gözlerini kırpıştırırken bir sarı asma kuşu, canlanan ağaçları delercesine şarkısını söylemeye başladı. 6 ay sonra Bayan Hildegard Moncrief ile Bay Benjamin Button'ın nişanı bildirildiğinde, General Moncrief bunu ilan etmektense kendini kılıcıyla öldüreceğini söylediği için bildirildi diyorum, Baltimore sosyetesindeki heyecan hararetli bir seviyeye ulaştı. Benjamin'in doğumunun unutulmuş hikayesi yeniden hatırlandı ve akla hayale sığmaz biçimlerde kurgulanarak skandal rüzgarları halinde yayıldı. Benjamin'in gerçekte Roger Batten'ın babası olduğu 40 yıldır hapiste olan kardeşi olduğu, kılık değiştirmiş John Wilkes Booth olduğu ve son olarak da alnından uzanan külah biçiminde iki boynuzu olduğu söylendi. New York gazetelerinin pazar ekleri bu olayı Benjamin Button'ın başını bir balığın, bir yılanın ve son olarak da pirinçten yapılmış bir gövdenin kafası şeklinde gösteren hayret verici çizimlerle vurguladılar. Gazetelerde Maryland'ın gizemli adamı olarak ünlendi. Fakat gerçek hikaye genelde olduğu gibi çok az kişi tarafından öğrenildi. Fakat Baltimore'da istediği delikanlıyla evlenebilecek kadar güzel bir kızın kendisini kesinlikle 50 yaşında olan bir adamın kollarına atmasının suç olduğu konusunda herkes General Moncrief'le hemfikirdi. Bay Roger Button'ın oğlunun doğum belgesini Baltimore Blaze gazetesinde büyük puntolarla bastırması da işe yaramadı. Kimse buna inanmıyordu. Benjamin'e bakıp görmeniz yeterliydi. Konunun en çok ilgilendirdiği iki insan açısındansa hiçbir tereddüt söz konusu değildi. Hildegard nişanlısı ile ilgili o kadar çok asılsız hikaye dinlemişti ki gerçek olana bile inanmayı reddediyordu. General Moncrief'in kızına 50 yaşındaki, en azından 50 yaşında gösteren erkeklerdeki yüksek ölüm oranını anlatması da boşunaydı. Tıpkı toptan hırdavatçılık işinin ne kadar istikrarsız olduğunu anlatması gibi. Hildegard onunla olgunluğu için evlenmeyi seçmişti ve evlendi de. En azından bir hususta Hildegard Moncrief'in arkadaşları yanılıyordu. Toptan hırdavatçılık işi şaşılacak bir ilerleme gösterdi. Benjamin Button'ın evlendiği 1880 yılıyla babasının 1895 yılındaki emekliliği arasında geçen yıllarda aile serveti ikiye katlandı ve bunda en büyük pay şirketin en genç üyesine aitti. Baltimore'un bu çifti sonunda bağrına bastığını söylemeye gerek yok. Yaşlı General Moncrief bile 9 ünlü yayımcı tarafından reddedilen 20 ciltlik İç Savaş'ın Tarihi adı kitabını yayımlaması için gerekli parayı veren damadı Benjamin'le barışmıştı. Bu 15 yıl Benjamin'in kendisinde de pek çok değişiklik getirdi. Damarlarındaki kanın daha bir kuvvetle aktığını hissediyordu. Sabahları kalkmak, kalabalık, güneşli sokakta yürümek, çekiç nakliyeleri ve çivi kargolarıyla yorulmak bilmeden çalışmak onun için bir keyif olmaya başladı. İşteki ünlü darbesini ise 1890 yılında gerçekleştirdi. Çivilerin nakledildiği kutuların çivilenmesinde kullanılan bütün çiviler nakledenin malıdır şeklinde getirdiği öneri bir yasa haline gelerek Danıştay Başkanı Fossil tarafından onaylandı ve Roger Button & Co. toptan hırdavatçı şirketine her yıl 600 çividen fazla kazandırdı. Benjamin ayrıca hayatın eğlenceli tarafının kendisini gittikçe daha çok cezbetmeye başladığını fark etti. Keyfe olan düşkünlüğüyle birlikte Baltimore şehrinde bir otomobil sahibi olan ve bir otomobil kullanan ilk erkek de o olmuştu. Onu sokakta gören akranları sağlık ve zindelik açısından çizdiği tablodan dolayı ona kıskanarak bakıyorlardı. Sanki her yıl giderek gençleşiyor diyorlardı. Şimdi 65 yaşında olan yaşlı Roger Button, başta oğluna düzgün bir karşılama yapamamış olsa da ona sunduğu dal kavukluk derecesindeki övgülerle sonunda bunu telafi etti. Bu noktada mümkün olduğunca hızlı geçmenin daha iyi olacağını düşündüğüm nahoş bir konuya geliyoruz. Benjamin Button'ın canını sıkan tek bir şey vardı. Karısı artık onu cezbetmiyordu. Hildegard şimdi Roscoe adında 14 yaşında bir oğlu olan 35 yaşında bir kadındı. Evliliklerinin ilk yıllarında Benjamin ona tapıyordu. Fakat yıllar geçtikçe karısının bal rengi saçları sıradan bir kahverengiye dönüşmüş, gök mavisi gözleri ucuz çanak çömleği çağrıştırmaya başlamıştı. Dahası ve en önemlisi hareketlerinde fazla durağan, fazla yumuşak, fazla tatminkar, fazla cansız beğenileri fazla sade olmaya başlamıştı. Yeni evlendiklerinde Benjamin'i danslara ve yemeklere sürükleyen o iken şimdi durum tersine dönmüştü. Onunla insan içine çıkıyordu çıkmasına ama istekli değildi. Bir gün hepimizin içine yerleşen ve bizi bir daha terk etmeyen o sonsuz atalet onu çoktan kuşatmıştı. Benjamin'in hoşnutsuzluğu giderek artıyordu. 1898 yılında İspanya-Amerika Savaşı patlak verdiğinde evi onun için cazibesini o kadar kaybetmişti ki orduya katılmaya karar verdi. İşteki nüfuzu sayesinde yüzbaşı unvanını aldı ve işe o kadar kolay uyum sağladı ki binbaşı makamına son olarak da San Juan Tepesi'ndeki ünlü saldırıya katılmasını sağlayacak bir vakitte yarbay makamına getirildi. Bu saldırıda aldığı hafif yaradan sonra bir de madalyası oldu. Benjamin ordu yaşamının Hareket ve heyecanına kendini o kadar kaptırmıştı ki bırakmak istemiyordu. Ama işiyle ilgilenmesi gerekiyordu. O yüzden de görevinden istifa ederek eve döndü. İstasyonda kendisini karşılayan Bando eşliğinde evine gitti. Hildegard elinde büyük, ipek bir bayrakla onu verandada karşıladı. Benjamin daha karısını öperken kalbi sızlayarak anladı ki bu 3 yıl evliliklerinin kalan parçalarını da silip götürmüştü. Hildegard şimdi 40 yaşında bir kadındı ve saçlarında gri teller belirmeye başlamıştı. Bu görüntü Benjamin'e büyük üzüntü verdi. Odasına çıktığında aşina olduğu aynasında kendi yansımasını gördü. Aynaya biraz daha yaklaşarak yüzünü endişeyle inceledi ve savaştan hemen önce üniformayla çekilen bir resmiyle karşılaştırdı. "Aman Tanrım," dedi yüksek sesle. Süreç devam ediyordu, buna hiç şüphe yoktu. Artık 30 yaşında gibi görünüyordu. Buna sevinmek yerine tedirginlik duydu. Yaşı ilerledikçe gençleşiyordu. Şimdiye kadar fiziksel olarak yaşadığı yıla denk gelecek bir yaşa ulaştığında, doğumuna damgasını vuran bu tuhaf olayın sona ereceğini umut etmişti. Ürperdi. Bu yazgıyı aklı almıyor, düşündükçe dehşete düşüyordu. Alt kata indiğinde Hildegard'ı kendisini beklerken buldu. Canı sıkkın görünüyordu ve onun da sonunda bir şeylerin ters gittiğini fark edip fark etmediğini merak etti. Aralarındaki gerginliği bir nebze olsun azaltmak için yumuşak olduğunu düşündüğü bir üslupla akşam yemeğinde konuyu dile getirdi. Neşeli bir konudan bahsediyormuşçasına, "Herkes her zamankinden daha genç göründüğümü söylüyor," dedi. Hildegard ona küçümseyerek baktı. Burun kıvırarak, "Bunun övünülecek bir şey olduğunu mu düşünüyorsun?" "Övünmüyorum," dedi huzursuzca. Karısı yine küçümseyerek, "Şuna bak," dedikten sonra bir an durdu. "Ben de buna bir son verecek kadar gururun olduğunu düşünmüştüm." "Bunu nasıl yapabilirim ki?" diye sordu. "Seninle tartışmayacağım," dedi sertçe. "Ama bir şeyleri yapmanın bir doğru, bir de yanlış şekli vardır. Sen herkesten farklı olmayı aklına koymuşsun. Seni durdurabileceğimi sanmıyorum ama bunun saygıdeğer bir davranış olduğunu da düşünmüyorum." "Ama Hildegard elimde değil." "Elinde. Sen sadece inatçılık ediyorsun. Kimseye benzemek istemiyorsun. Hep böyleydin, hep de böyle olacaksın. Peki bir düşün, herkes hayata senin gibi baksaydı, dünya nasıl bir yer olurdu?" Bu anlamsız ve cevabı bulunmaz bir tartışma olduğu için bir karşılık vermedi Benjamin ve o andan itibaren aralarındaki uçurum giderek büyümeye başladı. Karısının bir zamanlar üzerinde nasıl bir hayranlık uyandırmış olabileceğini şimdi merak ediyordu. Bu uçurumu daha da artırırcasına, yeni yüzyıl dolu dizgin ilerlerken eğlenceye duyduğu açlık da güçleniyordu. Baltimore şehrinde düzenlenen bir parti yoktu ki Benjamin Button orada olmasın. Bütün partilerde genç ve evli kadınların en güzelleriyle dans ediyor, sosyeteye takdim edilen genç kızların en popülerleriyle sohbet ediyor ve onlarla arkadaşlık etmenin cazibesine kapılıyor. Bu sırada karısı, genç kızların refakatçileri arasında uğursuz bir kehanette bulunan yaşlı kadınlar gibi otururken bir mağrur, bir hoşnutsuz, bir ciddi, bir şaşkın ve sitemkar gözlerle onu seyrediyordu. "Şuna bakın," diyordu insanlar. "Ne kadar yazık. Bu yaşta bir adam 45 yaşında bir kadınla evli. Karısından en az 20 yaş genç olmalı." 1880 yılında anneleri ve babalarının da bu aynı uyumsuz çift hakkında yaptıkları yorumları unutmuşlardı. İnsanların unutması kaçınılmaz bir sondu her zaman. Benjamin evde gittikçe artan mutsuzluğunu başka alanlara duyduğu ilgiyle telafi ediyordu. Golf oynamaya başlamış ve çok başarılı olmuştu. Dansa merak sarmıştı. 1906'da The Boston'da uzman olmuşken 1908'de Maxine'de maharetini ispatlamış, 1909 yılındaysa Castle yürüyüşü figürüyle şehirdeki bütün delikanlıların kıskançlığını kazanmıştı. Tabii bu sosyal etkinlikleri bir noktadan sonra işine engel olmaya başlamıştı. Ama toptan hırdavatçılık işinde 25 yıl çalışmıştı ve artık işine Harvard'dan yeni mezun olan oğlu Roscoe'ya devredebileceğini düşünüyordu. O ve oğlunu sık sık birbiriyle karıştırıyorlardı. Bu Benjamin'in hoşuna gidiyordu. İspanya-Amerika Savaşı'ndan dönüşünde içini kaplayan o sinsi korkuyu kısa bir zaman sonra unutmuş ve görünümünden safça bir keyif almaya başlamıştı. Bu lezzetli kremanın içinde bir tek sinek vardı, karısıyla insan içine çıkmaktan nefret ediyordu. Hildegard 50'sine yaklaşmıştı ve görünümü kendini gülünç hissetmesine neden oluyordu. 1910 yılının 1 Eylül günü Roger Button & Co. Toptan Hırdavatçı şirketinin genç Roscoe Button'a devredilmesinden birkaç yıl sonra 20 yaşlarında görünen bir adam, Cambridge'deki Harvard Üniversitesi'ne birinci sınıf öğrencisi olarak girmeye hak kazandı. Asla 50 yaşına gelmeyeceğini bildirmek gibi bir hata yapmadı. Tıpkı oğlunun 10 yıl önce aynı okuldan mezun olduğundan bahsetmediği gibi. Okula kabul edilmiş ve kısa bir süre içinde sınıfta seçkin bir yer edinmişti. Bunun nedeni kısmen yaş ortalaması 18 olan diğer sınıf arkadaşlarından biraz daha büyük görünmesiydi. Ama başarısının asıl nedeni Yale'le yaptıkları futbol maçlarında sergilediği zekice oyun, ataklığı ve amansız öfkesi oldu. Öyle ki Harvard için 7 gol ve meydandan da 14 gol attı. Yale oyuncularının 11'inin sahadan bilinçlerini kaybetmiş olarak tek tek taşınmalarına neden oldu. Kolejin en popüler öğrencisi oydu. Söylemesi tuhaf ama üniversitedeki 3. yılında takıma katılmakta bile güçlük çekmeye başladı. Antrenörleri kilo kaybettiğini söylüyordu. İçlerinde daha dikkatli olanlarsa eskisi kadar uzun boylu olmadığını da fark ettiler. Artık gol atmıyordu. Aslında takımda tutulmasının tek sebebi korkutucu ününün Yale takımına korku salması ve dağılmalarına neden olması ümidiydi. Son sınıfa geldiğinde artık oyuna hiç katılmıyordu. O kadar zayıf ve kırılgan olmuştu ki bir gün birkaç ikinci sınıf öğrencisi onu birinci sınıf öğrencisi zannetmiş, bu olay fena halde gururunu incitmişti. Bir deha gibi tanınmaya başladı. En fazla 16'sında olan bir 4. sınıf öğrencisiydi. Ve sınıf arkadaşları bilgeliği karşısında sık sık hayrete düşüyordu. Derslerinde gittikçe daha çok zorlanıyordu, ona fazla karmaşık geliyordu. Sınıf arkadaşlarının St. Midas diye bir hazırlık okulundan bahsettiğini duyuyordu. Birçoğu koleje bu okulda hazırlanmıştı. Kendi boyutundaki erkek çocukların içinde korunaklı bir yaşam kendisine daha cazip göründüğü için mezuniyetinden sonra St. Midas'a gitmeye karar verdi. 1914 yılında mezun olduktan sonra cebinde Harvard diplomasıyla Baltimore'daki evine döndü. Hildegard şimdi İtalya'da yaşıyordu. O nedenle oğlu Roscoe'nun yanına gitti. Fakat burada genel anlamda hoş karşılanmakla birlikte Roscoe'nun ona karşı hislerinde hiçbir samimiyet beslemediği açıktı. Hatta ortalarda ergen dalgınlığıyla melankolik bir hava içinde dolaşan Benjamin'in rahatsız edici olduğunu düşündüğü fark edilebiliyordu. Roscoe şimdi evliydi ve Baltimore yaşamının önde gelen isimlerinden biriydi. Ailesiyle ilişkili hiçbir skandalın çıkmasını istemiyordu. Artık sosyeteye takdim edilen genç kızlar ve genç üniversiteliler grubu içindeki ününü kaybetmiş olan Benjamin, çevredeki 15 yaşlarında 3-4 erkek çocuğun arkadaşlığı dışında kendini yalnız hissetmeye başladı. St. Midas okuluna gitme fikri yeniden aklına geldi. "Hey," dedi bir gün Roscoe'ya. Hazırlık okuluna gitmek istediğimi sana kaç defa söyledim. E peki git o zaman diye kestirip attı Roscoe. Bu konu ona çok rahatsız geldiği için tartışmak bile istememişti. Yalnız gidemem dedi Benjamin çaresizce. Kaydımı yaptırman ve beni oraya götürmen lazım. Vaktim yok dedi Roscoe tersçe. Gözlerini kıstı ve babasına kuşkuyla baktı. Aslında buna artık bir son versen daha iyi olur. Bir son versen iyi olur. Aslında... Durdu ve ne diyeceğini bulmaya çalışırken yüzü kıpkırmızı oldu. Arkanı dönüp yeni bir başlangıç yapsan daha iyi olur. Bu şaka artık fazla uzadı. Artık hiç komik değil. Artık terbiyeni takınsan iyi olur. Benjamin ona bakarken gözleri yaşlarla dolmuştu. Bir şey daha diye devam etti Roscoe. Evde misafirler varken bana amca demeni istiyorum. Roscoe değil, amca. Anladın mı? 15 yaşında bir çocuğun bana adımla hitap etmesi tuhaf kaçıyor. Belki bana her zaman amca demelisin, böylece ağzın alışır. Babasına sert bir bakış fırlatan Roscoe arkasını dönüp uzaklaştı. Bu konuşmanın sonunda Benjamin iç sıkıntısıyla üst kata çıkıp aynada kendine baktı. 3 aydır tıraş olmamıştı ama yüzünde uğraşmaya değmeyecek ayva tüylerinden başka bir şey yoktu. Harvard'dan eve ilk geldiğinde Roscoe ona gözlük takması ve yanaklarına takma favori yapıştırmasını önermişti ve bir an için İlk yıllarda yaşadığı saçmalıkları tekrar yaşıyor gibi hissetmişti. Ama favoriler kaşındırıyor ve utanmasına neden oluyordu. Benjamin ağlayınca Roscoe gönülsüzce de olsa bu durumdan vazgeçti. Benjamin, çocuk hikayelerinden oluşan bir kitabı açtı. Adı Bimini'deki İzci Çocuklar olan kitabı okumaya başladı. Fakat sürekli savaşı düşündüğünü fark etti. Amerika bir önceki ay müttefiklere katılmıştı ve Benjamin askere kaydolmak istiyordu. Ama kahretsin, en az 16'sında olması gerekiyordu ve o kadar büyük görünmüyordu. Gerçek yaşı olan 57 ise yine başına bela olurdu. Kapının çalındığını duydu ve az sonra Kahya elinde köşesinde büyük resmi bir mühür bulunan bir zarfla göründü. Zarfın üzerinde Bay Benjamin Button yazıyordu. Benjamin zarfı hevesle açtı ve içindekileri büyük bir keyifle okudu. Mektupta İspanya-Amerika Savaşı'nda görev yapmış olan birçok yedek subayın daha yüksek bir rütbeyle geri çağrıldığı bildiriliyordu ve içinde hemen yerine getirilmesi gereken emirlerle birlikte ABD ordusunda Tuğgeneral olarak rütbesi yer alıyordu. Benjamin heyecandan titreyerek ayağa fırladı. Onun da istediği buydu. Şapkasını taktı ve 10 dakika sonra Charles sokağında büyük bir terzi dükkanına girdi ve güvensiz soprano sesiyle bir üniforma için ölçüsünün alınmasını istedi. "Askerlik mi oynayacaksın çocuk?" dedi tezgahtar lakayt bir tavırla. Benjamin öfkeden kızardı. "Bana bak, ne oynayacağım seni ilgilendirmez," dedi öfkeyle. "Benim adım Button ve Mount Vernon Place'te yaşıyorum, yani bunu karşılayabileceğimi biliyorsunuz." "Peki," dedi tezgahtar tereddüt içinde. "Sen karşılayamazsan bile eminim baban karşılar." Benjamin'in ölçüsü alındı ve bir hafta sonra üniforması hazırdı. Ancak düzgün bir general nişanı yaptırmakta güçlük çekmişti çünkü satıcı, bir gazi nişanının da pek iyi duracağı ve oynarken daha eğlenceli olacağında ısrarlıydı. Roscoe'ya hiçbir şey söylemeden bir gece evden ayrıldı ve trenle Güney Carolina'daki Mosby kampına doğru yola çıktı. Burası bir piyade tugayını kumanda edeceği yerdi. Sıcak ve nemli bir Nisan günü kampın girişine yaklaştı. Onu istasyondan buraya getiren taksiye parasını ödedikten sonra nöbetçi askere döndü. "Bagajımı alması için birini bul," dedi canlı bir ses tonuyla. Nöbetçi asker ona küçümseyen gözlerle baktı. "Hey sen, o general giysileriyle nereye gittiğini sanıyorsun çocuk?" dedi. Benjamin, İspanya-Amerika Savaşı gazisi gözlerinden öfke saçarak ama ne yazık ki sürekli değişen soprano sesiyle nöbetçi askere yaklaştı. "Kendine gel," diyerek etkili olmaya çalıştı, soluk almak için durdu. Sonra birden askerin topuklarını birbirine vurduğunu ve silahını önüne alarak selam vaziyetine geçtiğini gördü. Benjamin memnuniyetinin neden olduğu gülümsemeyi gizlemeye çalıştı ama etrafına baktığında yüzündeki gülümseme yok oldu. Askerde itaat hissini uyandıran kendisi değil, at sırtında yaklaşmakta olan heybetli bir topçu albayıydı. "Albay!" diye seslendi Benjamin tiz sesiyle. Albay yaklaştı, dizginleri çekti ve gözlerini kırpıştırarak soğukkanlılıkla aşağıya baktı. "Sen kimin çocuğusun bakayım?" diye sordu şefkatle. "Birazdan sana kimin çocuğu olduğumu göstereceğim," diye tersledi Benjamin yırtıcı bir tavırla. "Şimdi o attan aşağı in." Albay kahkahalara boğuldu. "Bunu istiyorsun, öyle mi general?" "İşte burada," diye bağırdı Benjamin ümitsizce. "Şunu oku." Ve atamasını albayın burnuna doğru uzattı. Albay kağıdı okurken gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. "Bunu da nereden buldun?" derken kağıdı cebine attı. "Senin de az sonra öğreneceğin gibi bunu bana devlet verdi." "Benimle gel," dedi albay tuhaf bir bakışla. "Hemen karargaha gidip konuşacağız bunu. Benimle gel." Albay dönüp atını karargaha doğru sürmeye başladı. Benjamin için asaletinden mümkün olduğunca ödün vermeden albayı takip etmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Bir yandan da kendi kendine amansız bir intikam sözü veriyordu. Ama intikamı hiçbir zaman gerçekleşmedi. 2 gün sonra oğlu Roscoe Baltimore'dan geldiğinde aceleyle yapılan bu yolculuktan dolayı sinirleri gerilmiş ve terlemiş bir haldeydi. Evine dönerken üniformasını çıkarmış, ağlamakta olan generali de yanında götürüyordu. 1920 yılında Roscoe Button'ın ilk çocuğu dünyaya geldi. Fakat yapılan kutlamalarda hiç kimse evin etrafında oyuncak askerler ve minyatür bir sirkle oynamakta olan 10 yaşlarındaki küçük pasaklı çocuğun yeni doğan bebeğin öz büyük babası olduğundan bahsetmeye gerek duymadı. Canlı neşeli yüzünden arada bir hüznün gölgesi geçen bu küçük çocuğa karşı kimsenin nefret duyduğu yoktu ama Roscoe Button için onun varlığı tam bir işkenceydi. Kendi neslinin deyişiyle Roscoe bu durumu elverişli bulmuyordu. Ona göre 60 yaşında görünmeyi inatla reddeden babası, mert bir adam gibi değil, bu Roscoe'nun en sevdiği tabirdi, tuhaf ve aksi davranıyordu. Aslında duruma yarım saatten fazla kafa yorduğunda çıldırmanın eşiğine geliyordu. Roscoe, enerjisi yüksek insanların genç kalabileceklerine inanıyordu ama bunu bu düzeye taşımak, bu elverişli bir durum değildi. İşte Roscoe bu noktadan öteye geçemiyordu. 5 yıl sonra Roscoe'nun küçük oğlu aynı bakıcının gözetiminde küçük Benjamin'le çocuk oyunları oynayacak kadar büyümüştü. Roscoe ikisini aynı gün anaokuluna götürdü ve Benjamin renkli kağıt şeritlerle oynamanın, çerçeveler, kedi dilleri ve değişik ve güzel tasarımlar yapmanın dünyadaki en muhteşem oyun olduğunu keşfetti. Bir defasında yaramazlık yapmış ve köşede beklemek zorunda kalmıştı ki o zaman ağladı ama çoğu zaman pencerelerinden içeriye gün ışığı dolan ve Bayan Bailey'in nazik eliyle karman çorman saçlarını arada bir okşadığı bu neşe dolu odada keyifli saatler geçiriyordu. Roscoe'nun oğlu bir yıl sonra birinci sınıfa geçmişti ama Benjamin anaokulunda kaldı. Çok mutluydu. Zaman zaman diğer çocuklar büyüyünce ne yapacaklarından bahsettiklerinde küçücük suratından bir gölge geçiyordu. Sanki belli belirsiz, çocukça bir saflıkla bunların kendisinin asla paylaşamayacağı şeyler olduğunu seziyor gibiydi. Günler tek düze akıp gidiyordu. Anaokuluna üçüncü yılında da devam etti ama artık bu parlak, renkli kağıt şeritlerin neye yaradığını anlayamayacak kadar küçüktü. Diğer çocuklar kendisinden büyük olduğu için ağlıyor ve onlardan korkuyordu. Öğretmeni onunla konuşuyordu ama ne kadar anlamaya çalışırsa çalışsın hiçbir şey anlayamıyordu. Sonunda anaokulundan alındı. Bakıcısı Nana, kolalı ekose elbisesiyle onun küçücük dünyasının merkezi oluverdi. Güneşli günlerde parkta yürüyorlardı. Nana kocaman, kükreyen bir canavara işaret ediyor ve aslan diyordu. Benjamin de onun ardından kelimeyi tekrar ediyor ve o gece yatmak için üzeri giydirilirken aynı kelimeyi yüksek sesle tekrar tekrar söylüyordu. Aslan, aslan, aslan. Ara sıra Nana yatakta zıplamasına izin veriyordu. Bu çok eğlenceliydi çünkü tam üzerine oturursan seni tekrar ayaklarının üstüne hoplatıyordu ve zıplarken uzun bir süre boyunca "Ah!" dersen çok komik bir ses çıkarıyordu. Şapka rafından büyük bir baston alarak etraftaki sandalyelere ve masalara vurup "Vur, vur, vur!" diye bağırmaktan çok hoşlanıyordu. Evde insanlar olduğu zaman yaşlı bayanlar onu gıdıklıyor ki bu çok hoşuna gidiyordu. Genç bayanlarsa onu öpmeye çalışıyordu ki bu duruma mecburen katlanıyordu. Ve saat 5'te uzun bir gün sona erdiğinde Nana ile üst kata çıkıyor ve Nana ona yulaf ezmesi ve yumuşak lapa yiyeceklerden oluşan leziz yemeğini yediriyordu. Çocuk uykusunda can sıkıcı anılardan eser yoktu. Kolejdeki kahramanlıklarına, pek çok kızın kalbini çaldığı görkemli yıllarına dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Yalnızca karyolasının beyaz, güvenli parmaklıkları ve Nana ve ara sıra kendisini görmeye gelen bir adam ve akşam yatma vakti gelmeden hemen önce Nana'nın parmağını uzatarak güneş dediği kocaman turuncu bir top vardı. Güneş kaybolduğunda gözlerine uyku iniyordu. Hiç rüya görmüyordu onu rahatsız edecek hiçbir rüya. Geçmiş San Juan tepesinde adamlarının başında yaptığı vahşi saldırı, aşık olduğu genç Hildegard için kalabalık şehirde gün batana kadar çalıştığı evliliğinin ilk yılları, büyük babasıyla Mori Ro Caddesi'ndeki Batınların eski, kasvetli evinde geceleri oturup sigara içtikleri günler, bunların hepsi sanki hiç yaşanmamışçasına unutulup giden rüyalar gibi uçmuştu zihninden. Hiçbirini hatırlamıyordu. Son içtiği sütün soğuk mu, sıcak mı olduğunu ya da günlerin nasıl geçtiğini tam olarak hatırlamıyordu. Hayatında yalnızca karyolası ve Nana'nın tanıdık görüntüsü vardı. Ve sonra hiçbir şey hatırlamamaya başladı. Acıktığında ağlıyordu, o kadar. Her gün ve gece sadece soluk alıyor ve etrafında zar zor duyabildiği mırıltılar ve alçak sesli konuşmalar dolaşıyordu. Bir de belli belirsiz ayırt edebildiği kokular, ışık ve karanlık vardı. Sonra her şey karardı. Beyaz karyolası ve etrafında gezinen belirsiz yüzler ve sütün sıcak, hoş kokusu hep birlikte zihninden uçup gitti.